şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kazakistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği 1 Ocak itibariyle resmi olarak faaliyete geçti. Birliğe Mayıs ayından sonra Kırgızistan'ın üye olması da bekleniyor. Avrasya Ekonomik Birliği böylece kuvvetli bir biçimde dünya uluslararası örgütler sahnesindeki yerini alırken Rusya ile Batı ülkeleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler de devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk yarın Berlin'de buluşacaklar. Görüşme öncesinde İnsan Hakları İzleme Örgütü Almanya'ya önemli bir çağrıda bulundu. Örgüt, Merkel'in Ukrayna'daki çatışmalarda sivil halkın zarar görmemesi için Kiev yönetimine baskı yapmasını istedi. Açıklamada Merkel, Ukrayna ordusunun sivil halka karşı silah kullanmaması gerektiğine vurgu yapmalı, Yatsenyuk da bu konuda güvence vermeli ifadeleri kullanıldı. Kiev yönetiminin silah kullanmaya devam ettiği de görülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD ile Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara bakışının uyumlu olduğunu söyledi. Ayrıca bu görüşmeler, anlaşmalar çerçevesinde Astana'daki zirve Ukrayna'daki sorunu çözecek. Astana'daki liderler zirvesi Poroshenko ile Putin'in de bir araya geleceği liderler zirvesine yönelik hazırlıklar da tamamlanmış durumda. Ukrayna'dan son haberimiz ise Rusya'nın Donbas'a yolladığı 120 tır yardım. Daha önce 11 defa gönderilmişti. İlk yardım Batı ile Rusya arasında soruna yol açmıştı. Ancak 1400 tonluk malzeme taşıyan 120 tırlık konvoyun bölgeye yollandığı haberi geliyor. Fransa'da ise Fransa lideri Hollande Rusya'ya yaptırımlardan rahatsız olduğunu gizlemiyor. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımları kendi içerisinde tartışmaya devam ederken Yunanistan başlığı da Avrupa Birliği'nin tartışma konularından bir tanesi. Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılacak seçimlerden sonra iktidara gelecek olan Radikal Sol Parti Syriza'nın hem borç sözleşmelerini yeniden yapmak istemesi hem de Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzenlemek istemesi ciddi bir tartışma konusu. Biz programımızın ikinci bölümünde Avrupa Birliği Yeşiller Grubu'nun eski siyasi sekreteri Ali Yurttagül ile Brüksel'in Atina'ya nasıl baktığını, borç sözleşmesine nasıl baktığını konuşacağız. Ayrıca Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma ihtimali olup olmadığını da konuşacağız. Programın üçüncü bölümünden ise Katimerini gazetesinden Nikolaos Telia ile aynı soruyu Atina perspektifinden konuşacağız. Aynı zamanda Atina'daki son durumun bilgisini alacağız. Suriye'de barışçı bir çözüme ulaşabilmek üzere Moskova eksenli diplomatik çalışmalar sürerken Ankara'dan Esad konusunda geri adım geldiği haberleri veriliyor. Türkiye ile ABD'nin Suriye muhaliflerinin eğitimi için bu ay içinde mutabakat muhtırası imzalaması bekleniyor. Eğit Donat programının hedefine bugüne kadar muhaliflerin Esad'a karşı savaşmaları olarak koyan Ankara bu şarttan vazgeçmiş görünüyor. Ankara ABD'yi hedef konusunda ikna edemediği görüşlerini dile getiremediği için geri adım atmış durumda. Katar'da Hamas liderinin sınır dışı edilişine yönelik bir tartışma yaşandı. Halit Meşal'in sınır dışı edildiği iddiaları geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Katar'ı bu konuda övdü ancak bu haber daha sonra doğrulanmadı. Danimarka'da Kamışlı doğumlu bir televizyon yıldızı kardeşi tarafından öldürüldü. 28 yaşındaki Suriyeli oyuncu Şinde Halil'in IŞİD'e katılmak isteyen kardeşi tarafından öldürülmesinin sebebi şu, para istemiş, alamayınca da bıçaklayıp öldürmüş. İran'da ruhani muhafazakarları nükleer anlaşma için ikna etmeye çalışıyor. Tecritten İran'ın sürdürülebilir bir kalkınma için uluslararası tecritten çıkarılması gerektiğini belirterek yabancı yatırımcıları tehdit görmemeliyiz demiş Ruhani. İngiltere'de parlamentoya sunulan bir kanun tasarısında kreş yetkililerinden terörist olma riski bulunan çocukları bildirmeleri istendi. Tasarı tartışmalara yol açtı. Yoğun tepki var. Öğretmenlerin ajanlara çevrileceğine dair görüşler ön plana çıkmış durumda. Rusya'da Rojdestvo yani Noel heyecanı vardı. Programımızın son bilgisi olarak bunu aktaralım. Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel bayramı Katolik dünyasında 24 Aralık'ta kutlanıyordu. Rusya'da 7 Ocak'ta kutlanıyor. Bunun nedeni Rus Ortodoks Kilisesi'nin Gregorian takvim yerine Julian takvimi kullanması. Rusyalı Ortodokslar için 28 Kasım'da başlayan Büyük Oruç dönemi de sona eriyor 7 Ocak itibariyle. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu siyasi sekreterliği görevini yapmış olan Ali Yurttagül ile Yunanistan'ın durumunu konuşacağız. Üçüncü bölümde Nikolaos Telia ile söyleşimiz var. Ancak bu bölümlere geçmeden önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
keep trying to tell me all you want to do is use me. The news that if it feels it's got that news, you can keep on using me.
Keep on using me
until you use me up.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi konuğumuz Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun siyasi sekreterliği görevini uzun süre yapmış olan yazar Ali Yurttagül. Türkiye'de Zaman Gazetesi'ndeki yazılarından Ali Bey'i tanıyoruz. Ayrıca daha önce değişik mecralarda Avrupa Birliği Türkiye ya da Avrupa Birliği ya da dünya meselelerine ilişkin yazı ve makalelerini de yayınlayan bir siyasetçi Ali Yurttagül. Biz Ali Bey'e Yunanistan'daki seçimlerde birinci parti olarak çıkması beklenen Syriza'nın taleplerinin Brüksel tarafından nasıl değerlendirilebileceğini soracağız. Çünkü borç sözleşmesini Troika ile Yunanistan arasındaki yenileme arzusu var. Atina'da Yunan siyasetinde Euro bölgesinden çıkmaya dair görüşler var, çok kuvvetli olmasa bile. Keza Avrupa ülkelerinde de benzer tartışmalar var. Almanya'da Almanya yönetiminin Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasına karşı çıkmayabileceği görüşleri bile dile getirildi. İşte bu eksen içerisinde Syriza'nın Brüksel'den nasıl görüldüğünü, nasıl bakıldığını, Yunanistan borç krizine Avrupa'nın nasıl baktığını sormak istiyoruz. Aynı zamanda belki Avrupa'nın Avrupa ekonomisindeki durumun Avrupa Birliği tarafından nasıl göründüğünü de bize aktarır Ali Bey. Ali Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, sizinle bu sefer Yunanistan eksenli bir görüşme için imkanımız oldu. Daha önce de yapmıştık program Avrupa Birliği, Brüksel'in çeşitli evet. meselelere bakışı çerçevesinde. Evet. Bu Yunanistan meselesi Türkiye'de bir ölçüde ilgi görüyor. Beklenmedik bir sol parti yükselişinin yarattığı bir etki var. Bunu anlamaya çalışıyor. Sanıyorum Avrupa'da, Brüksel'de benzer bir zihni faaliyet içerisinde, öyle mi?
Tabii. Avrupa biliyorsunuz Yunanistan krizine çok hazırlıksız yakalanmıştı. Euro para birimi genç bir döneminde hiç beklemediği bir iflasın şeyinde buldu kendini. Ve son 3 yıl içerisinde Yunanistan'a 240 milyar gibi uçuk diyebileceğimiz bir kaynak aktararak Yunanistan'ın iflas etmesini engelledi bir bakıma. Fakat bunun çok ağır bir fiyatı oldu Yunan halkı için. Çok derin sosyal kesintilerle karşı karşıya kaldı Yunanistan. Çünkü Yunanistan'ın para biriminin değerini dışa yönelik düşürerek bir nevi kriz aşma politikası bunu Türkiye'de yaşadık. Mümkün olmadığı için sosyal kesintilere gitmek zorunda kaldılar bu kriz kredi karşılığına yönelik. Tabii bu kesintiler Yunanistan halkını çok derin acı verir bir boyutuna ulaştırdı. Öbür taraftan ekonomik kriz de giderek derinleşiyor. İşsizlik artıyor. Uzun dönem değerler, mesela emlak fiyatları güneş görmüş kar gibi eriyor. Bunu İspanya'da yaşadık. Bu Yunanistan'da kolay aşılır bir süreç değil. Buna karşılık iki yönde seçmenin tercihini izliyoruz. Biliyorsunuz bir taraftan sağa kayan bu Altın Şafak diye aşırı sağcı, rasist bir partiyle tanıştı Yunanistan. Son yıllarda böyle bir hareket güçlenmemişti. Fakat seçim kampanyasının gidişine bakarsak Syriza gibi bir partinin en büyük parti olacağını ve hükümeti kuracağı tartışılıyor. Bu Avrupa'da yakından izlenen bir süreç. Çünkü 240 milyarlık gibi bir paranın nereye gittiği tartışması var. Bunun dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Öbür taraftan eğer Syriza sosyal haklar ve kriz politikasında özelleştirmeleri geriye döndürmek istediği için yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bunun nereden geleceği de tartışılıyor. Tabii buna karşılık eğer Avrupa, yani Batı Avrupa, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu, IVF, şu anda Yunanistan'a yeni krediler vermek zorunda kalacak eğer Syriza'nın seçim vaatlerini yerine getirmek isterse. Buna karşılık Syriza'nın elinde bir koz var. Şey diyor, eğer biz bu zorlanırsak Euro'yu da terk edebiliriz. Yani bir nevi kredi pokeri oynanıyor diyebilirim.
Evet, Yunanistan'ın bu durumu ve ekonomik kriz Avrupa, hani uluslararası ilişkiler, dış ilişkilerde nispi sıkıntılar yaşıyordu farklı görüşlerden, farklı çıkarlardan ötürü. Fakat kendi içinde iş tarihi itibariyle hem demokratik prosedürler hem de ekonomik açıdan başarılı olarak addediliyordu. Ta ki bu 2008'de kendini hissettirmeye başlayan ve Yunanistan'ı bugüne kadar ağır bedellerle getiren ve Yunan halkının Avrupa Birliği'nden kuşkulu olmasına da yol açan süreç, Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde de bir başarısızlık duygusuna yol açtı mı? Bir çıkış arayışı söz konusu mu buradan?
Yani biliyorsunuz şimdi Avrupa Birliği'ni tartışarak iki şeyi ayırmakta yarar var. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Euro grubu örtüşmüyor.
Evet.
19 ülke Euro'yu bugüne kadar herhalde girmeye çıktı şu anda sanıyorum Letonya'nın girmesiyle. Euro'yu para birimi olarak kabul etti. Bu derinlemesine bir entegrasyon tabii. Bu Fransa ve Almanya'nın önünü çektiği bu politika Avrupa Birliği'nin en derinlemesine, mali politikada en derinlemesine attığı bir adım. Ortak bir para birimi. Çok büyük bir şey bu. Çünkü biliyorsunuz para bir devletin varlık simgesi gibi bir şey. Şimdi Yunanistan krizi şüphesiz bütün Euro ülkelerinde bu para birimini sorgulayan hareketleri de beraberinde getirdi. Şimdi Almanya'nın, Bayan Merkel'in çıkışı da aslında bir bakıma yanlış yorumlanıyor. Sanıyor ki Bayan Merkel Syriza'nın önünü kapamak için son Yunanistan'ın Euro'yu terk etme tartışmasını Almanya'da başladı. Aslında biraz yakından baktığımız zaman Merkel kendi seçmen tabanına mesaj vermekle meşgul. Yani aslında seçimleri etkilemek değil, çünkü biliyor ki o da seçim tecrübesi olan bir politikacı. Kendi çıkışının aslında Syriza'ya yarayacak, ters tepeceğinin farkında. Fakat onun sorunu Almanya'da da giderek güçlenen bir anti-Avrupa hareketi var. Hem Alternative für Deutschland denen AfD dediğimiz bir parti çıktı ortaya. %10'a yakın bir seçmen potansiyeli mobilize ediyor ve bu seçmenlerin neredeyse %80'i sağ seçmen. Yani Hristiyan Demokratların tabanından geliyor. İkinci bir hareket şu anda Pegida denen İslam karşıtı bir hareket. Dresden gibi şehirlerde 20 bin kişilik, 20 bin kişiye yakın insanı sokağa döktü. Yani Bayan Merkel'in iki sorunu var. Bir, zaten kriz sürecinin Almanya'da varmış olması, Avrupa imajının giderek yara alması, ikincisi kendi seçmeninin sağa kaymasını engellemekle meşgul. Yani Bayan Merkel için Yunanistan'a yeniden milyarlarca kredi vermek başlı başına bir iç politik sorun. Yani Yunanistan-Almanya arasındaki bir sorundan daha ziyade Almanya içi bir sorun. Bu yüzden söylediğiniz, yani sorunuzda ima ettiğiniz gibi Avrupa fikri genel olarak euro kriziyle şu anda sorgulanmakla meşgul.
Evet. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Bu konudan biraz uzaklaşarak. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları malum Ukrayna krizi çerçevesinde. Fakat Avrupa'nın içerisinde tartışmalar olduğunu da görüyoruz. Fransa o kadar gönüllü değil gibi. Bazı ülkeler daha öne doğru çıkıyorlar. Ve Avrupa Birliği'nin dış politika konusunda ortak politika, ortak ve kesin anlaşılır bir politika izlemesi daha önceki dönemlerde de her zaman kolay olmuyordu. Bu Ukrayna krizine bakış ve buradaki yaptırımlar meselesinin Brüksel'deki tartışma durumu nedir? Amerika'nın talepleriyle kesin biçimde paralel olarak mı gidiyor bu, yoksa kendi iç dinamikleri mi var?
Aslında Rusya politikasında bu ambargolar konusunda, yani benim gibi yıllardan beri Avrupa Birliği'ni yakından izleyen insanlar için de sürpriz oldu. AB'nin ortak ve gerçekten tutarlı bir politika üretmesi. Bence bu sadece bizim için değil, Moskova için de bir sürpriz oldu. Büyük bir ihtimalle Putin beklemiyordu Avrupa Birliği'nin bu şekilde çok kesin tavır koyacağını. Çünkü 28 ülkenin ortak bir dış politika üretmesi, hele Rusya gibi çok güçlü bir ülkeye karşı kolay değil biliyoruz. Her ülkenin kendine özgü çıkarları olduğu gibi her ülkenin kendine özgü bir Rusya politikası var. Biz bunu Türkiye ile de yakından yaşıyoruz. Fakat sürpriz olan ambargoların sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu tavrı benzetir bir şekilde ortak bir tavra dönüştü. Bu konuda sanıyorum Almanya'nın aldığı tavır, yani Batı, Doğu, biliyorsunuz Polonya bu konuda çok şahin. İtalya ve Fransa'nın bu konudaki tavırları çok daha yumuşak. Almanya'nın bu iki ucu yakalayabilen, ortak bir AB politikasına dönüştüren politikasından kaynaklandı bu. Çünkü Almanya politikası bir taraftan ambargolar yaparken öbür taraftan Moskova ile diyaloğa açık bir politika. Bu yapıcı, yani bir taraftan sert öbür taraftan yapıcı tavır sanıyorum 28 ülkenin ortak tavrına dönüştü. Bu bizim için de bir sürpriz oldu. Bu şunu gösteriyor, bundan sonraki uluslararası politikalarda herhalde AB sadece soft değil bir hard power olma yolunda.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun siyasi sekreterliğini uzun süre yapan Avrupalı politikacı ve Zaman Gazetesi'nden şu anda yazılarına devam eden yazar Ali Yurttagül idi. Atina'ya bakışı hem sorduk, Brüksel'in Atina'ya bakışını nasıl algılandığını, hem de Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bakışını sorduk. Çok teşekkür ediyorum Ali Yurttagül katılımınız için.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, programımızın 3. bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz, komşuda şu anda Atina'da bulunan akademisyen, gazeteci, yazar Nikolaos Stelia. Aynı zamanda Kıbrıs'ta yayınlanan, Rumca çıkan Katimerini gazetesinde yazarlık ve gazetecilik yapıyor Nikolaos Stelia. Biz dostumuz Nikolaos Stelia'dan, Avrupa Birliği'nden konuştuğumuz, Ali Yurttagül'e sorduğumuz soruların Yunanistan perspektifinden soracağız tekrar. Hoş geldin sevgili Niko.
Mutlu yıllar.
Herkese. Çok teşekkürler. Evet, herkese mutlu yıllar dileyelim. Atina'ya da böylece dilemiş olalım. Seçim yapacak Yunanistan. Cumhurbaşkanlığı seçilemedi. Ekonomik kriz berdevam. Siyasi kriz var ama derinleşecek mi ne olacak? Seçimde göreceğiz. Seçimden Syriza'nın çıkacağı hem Türkiye hem Avrupa basınında konuşuluyor. Ve Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalıp kalamayacağı da kuvvetli bir ihtimal olmasa bile tartışmaya açık halde. Almanya'dan gelen sesler, Almanya'nın bir zamanlar hayır dediği ya da yanaşmadığı bu fikre yanaşabileceği yönünde alametler ortaya koyuyor. Syriza ise hem borç anlaşmalarını hem de birlikte ilişkilerini yeniden gözden geçirebileceğini, masaya oturabileceğini ilan ediyor anladığımız kadarıyla. Bütün bu perspektifte öncelikle şunu sormak istiyorum. Seçimde Syriza gerçekten önde mi, ne türden bir güçle geleceği tahmin ediliyor? Ve Yunanistan Eurozone'dan çıkmayı ya da Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha sorumlu hale getirmeyi hedefleyebilir mi Syriza'nın gelmesi halinde?
Evet, Syriza gerçekten önde. Kayda değer bir farkla. Son kamuoyu anketlerinde önde. oy oranı anketlere göre değişiyor gerçi. %30'lardan %35'lere kadar gidip geliyor Syriza'nın oy oranı. Ama nereden bakarsanız bakın Yeni Demokrasi ile arasındaki puan farkı şu an itibariyle %3'leri, 4'leri bulmuş durumda. Bu %3'lerin, 4'lerin önümüzdeki haftalarda kapanması oldukça zor gözüküyor. Bunun altını hemen çizelim. Syriza iktidara şu şiarla yürüyor. Avrupa Birliği ile tekrardan masaya oturalım. Tekrardan bu bizim Avrupa Birliği ile olan kredi anlaşmalarını gözden geçirelim şiarıyla iktidara geliyor, yürüyor. Tabii bunlar propaganda niteliğinde ki sözler hükümete geldiği takdirde bu şiar nasıl bir yankı bulacak, nasıl bir karşılık bulacak o şimdilik kapalı bir kutu. Şunun altını çizelim, şu anki verilere göre Syriza bir koalisyon hükümetiyle yoluna devam edecek. Yunanistan'ın iktidarındaki yerini alacak. Büyük bir ihtimalle şu an anketlerde 3. sırada bulunan Potami, Yunanistan, Türkçedeki anlamı nehir anlamına geliyor. Eski bir gazeteci olan Stavros Theodorakis tarafından kurulmuş olan bir parti bu. Bu partiyle merkez sol kurvarda duran, eski PASOK'tan kopmuş olan üyelerin çoğunlukta olduğu bu partiyle bir koalisyon hükümeti kuracak. Ve bu koalisyon hükümeti Troika ile masaya oturacak. Tabii koalisyon hükümeti olunca bu sosyalist ve radikal söylenenler biraz tırpalanmış olacak. Herkes bunu bilmiyor en azından. Bu bağlamda ise çok radikal değişimlerin önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği, Troika ve Yunanistan ekseninde çok radikal değişimlerin gündeme gelmeyebileceği de tartışılıyor Yunanistan'da. Bu açıdan Yunanistan'ın Euro'dan çıkıp çıkmayacağı meselesi de bir başka anlam kazanıyor. Keza şu an muhalefetteki radikal Syriza iktidara geldiğinde daha merkeze kayıp, daha ılımlı söylemlerle yoruna devam edebilir mi şeklinde bazı soru işaretleri var. Ben bu tartışmaları 1999-2002 sürecinde Türkiye'de Fazilet Partisi içerisinde çıkmış olan ılımlı İslamcı kanadın değişimiyle bir tutuyorum açıkçası. Çok paralel söylemler, çok paralel bir yürüyüş söz konusu, iktidar yürüyüşü söz konusu. Hatırlayacağınız üzere o süreçte de radikal İslamcı söylemlerden, muhafazakar söylemlerden merkez sağa doğru bir yalpalanma söz konusu olmuştu Türkiye'de. Yunanistan'da da buna benzer bir sürecin önümüzdeki sürece damgasını vurabileceğini beklemek gerekiyor sevgili Ali.
Evet. Euro tartışması orada yürütülüyor mu yoksa sadece büyük başlık altında söylenip geçilen başlıklardan biri mi?
Büyük siyasi öğeler, büyük siyasi aktörler Euro tartışmasını gündeme dahi almak istemiyorlar. Onların söylemleri Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalması şeklinde tavırları bu yönde. Küçük partiler, sol kurvarda Komünist Parti, sağ kurvarda ise bazı muhafazakar ve özellikle aşırı sağ partiler Yunanistan'ın drahmaya geri dönmesini programlarına almış durumdalar. Onların dışındaki bütün siyasi üyeler Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalması üzerine kurulu bir programla yollarına devam ediyor. Ama tabii son zamanlarda özellikle iktidar değişikliğiyle ve Syriza'nın iktidar yürüyüşüyle beraber Avrupa basınında çıkmış olan Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalıp kalmayacağı tartışmaları Atina'da da kuşkusuz yankı buluyor. Bu kuşkusuz bir gelişme. Ama dediğim üzere bütün siyasi partnerler, bütün siyasi üyeler ülkenin Euro bölgesinde kalması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz yazar, gazeteci, akademisyen Nikolaos Stelia idi. Atina'daki son durumu, seçim öncesi son durumu sorduk, cevapladı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nikolaos Stelia katılım için.
İnanılmaz diliyorum. Kolay gelsin.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.